Hayatın sesleri. Başkent'e hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, bugün birlikteliğimize biraz geç başladık. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması dolayısıyla. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Avşar hazırladılar birlikteliğimizi. Sevgili Recep Özdem yayınımızı sizlere ulaştırıyor ve ben Nilgün Doruk. Geç başladığımız programımıza yine 15.55'e dek devam edeceğimizi söyleyerek başlayalım istiyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz program boyunca Hayatın Sesleri'ne. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Yine Hayatın Sesleri Facebook ve Twitter hesaplarımızın da adları sevgili dinleyenlerimiz. Evet, şimdi Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin ilk müziğini dinliyoruz. Saatlerimiz 15.33'ü gösteriyor sevgili dinleyenlerimiz ve biz şimdi İstanbul'a uzanmak istiyoruz. Galeri İstanbul 1881 Sanat Platformu Genel Müdürü Sayın Alp Armutlu telefon hattımızda. Efendim, Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sevgiler İstanbul'dan. Nasılsınız? Ankara.
Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'da gayet iyi. Tabii Atatürk Haftası dolayısıyla aslında birazcık da buruz tabii ki. Ancak orada çok güzel bir sergi var. Atatürk'ün hayatını okuyarak ona duyduğu sevgi ve saygıyı resmeden İngiliz ressam Ned Pemberley'in Atatürk resimlerinden oluşan sergisi var. Bu sergiden birazcık söz etmenizi istiyoruz. Ne zaman başladı? Ne zamana kadar gezilebilecek? Neler var sergide?
Tabii ki kesinlikle sizlere kısaca aktarmaya çalışayım. Biz 29 Ekim tarihi yaklaşmaya başladığı zaman Ekim ayı başı itibariyle bu senenin mottosunu, hazırlık yaptığımız her senenin mottosunu farklı olarak belirleyebiliyoruz. Sloganını ve konseptini farklı olarak belirleyebiliyoruz. Ned Pamphilo'nun aşağı yukarı yapmış olduğu 45-50 adet kadar Atatürk temalı eseri var. Bunların içerisinde hepimizin yakından bildiği ve tanıdığı Atatürk'ün gözleri de, orijinal tablosu da bunlardan bir tanesi. Biz bu koleksiyonumuzu farklı konularla değerlendirip işleyerek 29 Ekim özellikle yaklaştığında 10 Kasım'a kadar olan süreç içerisinde Atatürk Haftası dolayısıyla da böyle bir sergiye imza atabiliyoruz hep birlikte. Bu senede Nutuk üzerinde yapmış olduğumuz araştırmalardan dolayı Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet'in mimarı olduğuna kanaat getirdik. Ki zaten Cumhuriyet'imiz ilk kurulduğunda da aynı şekildeydi. Bunu biz yeni anladık diyelim o şekilde. Cumhuriyet'i bir tasarı olarak ortaya koyması, savaş meydanlarından anlaşma masalarına kadar plan yaptığı arkadaşlarından cepheye sevk ettiği ve idare ettiği erlere kadar, askerlere kadar, yardım aldığı Kadir Şinas Türk halkından milletin efendisi olan köylüye kadar geniş bir perspektif içerisinde bütün herkesin dimalarında, gönlünde Cumhuriyeti ve Cumhuriyet sevgisini işlemiş olan bir global lider Mustafa Kemal. Ned Pamphilo kendisi hakkında araştırma yapmayı, araştırmalarda bulunmayı ve yaptığı araştırmalarla birlikte her türlü şekilde bunu kendi tuvaline yansıtmayı son derece becerikli bir şekilde gerçekleştiriyor. Biz de İstanbul 1881 olarak buna destek veriyoruz yıllardır. Bu bizim Atatürk temalı yurt içinde 10. sergimiz ve şu anda 42 Maslak'ta. Sergimiz Cumhuriyet Bayramı'ndan hemen önce 27 Ekim tarihinde başladı ve 30 Kasım 2017 tarihine kadar da 42 Maslak içerisinde sürmeye devam edecek.
Türkiye'nin başka illerine de gidecek mi?
Biz sergimizi Türkiye'nin başka illerine götürmekten mutluluk duyuyoruz açıkçası. Fakat şu anda İstanbul 1881 olarak Atatürk sergimizi yurt dışına taşımak gibi bir projemiz var.
Ne güzel. Şu anda bizi yurt dışından açıkçası dinleyen pek çok dinleyicimiz var. Nereler evet olabilir acaba?
Biz şu anda ön hazırlığımızı açıkçası Berlin, Londra, New York ve Washington olarak yapmaya çalışıyoruz. Avustralya'dan bir teklif var. Avustralya'daki teklif konusunda da görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Şu anda bir başlangıç projesi halinde yurt dışı çıkış noktamız. Ama galiba kuvvetli ihtimalle Almanya olarak gerçekleşecek. İlk yerel
evet
adımımız galiba
diğer
Almanya.
Ülkelerden gelen teklifleri de değerlendirebiliriz diyorsunuz.
Değerlendireceğiz kesinlikle. Aynen öyle. Bu konuda da zaten devlet yetkililerimizin, otoritelerimizin de görüşlerini alıp buna göre bir sergimizi değerlendirmek istiyoruz. En çok gitmek istediğimiz yer, yani Atatürk sergisini Ned Pamphilo'nun kendisi anlamında en çok götürmek istediği iki yerde, bir tanesi İran'ın başkenti Tahran, diğeri de Suriye'nin başkenti Şam.
Evet. Peki efendim ilgi nasıl, sergiye ilgi?
Biz Atatürk sergilerimizde bugüne kadar hep beklenenin üzerinde ilgi gördük. Özellikle Atatürk'ün gözleri, Jön Türk Kemal, Atatürk gülümsüyor ve The President, yani Cumhurbaşkanı eserlerine ve tüm Atatürk'ün eserlerine ilgi gayet güzel. Ned'in daha öncesinde ortaya koymuş olduğu Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş halini gösteren harita, Sevr Anlaşması sırasında oluşan harita ve aynı zamanda bugünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin haritasını da resmettiği eserleri, üçü de yan yana duruyor kocaman bir duvarda. O da inanılmaz şekilde ilgi görüyor. Biz açıkçası bunu da gayet böyle başarılı bir şekilde çalışmalarının olduğunu görüyoruz. Gelen bütün halkımız hem fotoğraf çekmekte hem fotoğraf paylaşmakta, aynı zamanda koleksiyonerler de Atatürk'ün gözleri ve benzer eserler hakkında bilgi edinmekte son derece istekli davranıyorlar. NET de aynı zamanda yakın bir tarihte başladığımız Göbekli Tepe projesiyle ilgili araştırmalarını bitirdi. Biz Göbekli Tepe sergimizi de yine 42 Maslak bünyesinde açtık İstanbul'da. Onun için de yurt dışından ve yurt içinden gelen taleplerimiz var. Evet. Göbekli Tepe sergimizi açarken ve Net Pamfilon'la konuşurken şöyle ilginç bir nokta yaşadık. Özellikle de Atatürk haftasında olduğumuz için bunu da sizlere ben sizin aracılığınızla anlatmak isterim. Net Pamfilon Göbekli Tepe eserlerinin toplamı 74 eseri var. Ve bu 74 eserin 70 tanesi şu anda sergileniyor. Hemen Atatürk sergimizin yan tarafındaki komşu sergi salonunda sergileniyor. Ve biz hazırlığımızı yaparken Ned'in ünlü Atatürk'ün gözleri tablosunu Göbekli Tepe sergisinin Ned Pamfilon birinci eseri olarak belirledi. Biz de sorduk yani hani sen niçin hani böyle bir şey gerçekleştirdin? Niçin Göbekli Tepe sergisinin de birinci eseri olarak Atatürk'ü seçtiğini öğrenebilir miyiz diye biz kendi aramızda arkadaşımıza sorduk. Ned de şöyle bir açıklama yaptı. Mustafa Kemal Atatürk dedi. Gerçekleştirmiş olduğu farklı çalışmalarla da sadece benim değil aynı zamanda dünyanın ilgisini çeken bir lider. Gerek Ayasofya'nın yaşadığı dönemde müze haline getirilmesi, gerek Aspendos'ta yapılan kazı çalışmalarına destek vermesi ve gerek aynı zamanda Piri Reis haritasının dünyaya kazandırılması ve yayınlanması ve bununla birlikte Mu kıtası hakkında gerçekleştirdiği araştırmalar nedeniyle ben Mustafa Kemal Atatürk'ü son derece entelektüel bir lider olarak görüyorum dedi. O yüzden Atatürk dedi yaşasaydı global bir lider olarak Göbekli Tepe sergisi konusunda da mutlaka bana destek verecekti diye ekledi.
Dedi. Evet biz de zaten yarın 10 Kasım dolayısıyla özel bir program yapacağız ve Atatürk'ümüzün o entelektüel kişiliğini konuşacağız yayınımızda. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için Hayatın Seslerine. Size kolaylıklar, başarılar diliyoruz. Görüşmek
üzere. İyi
çalışmalar.
Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Tamam. Galeri İstanbul 1881 Sanat Platformu Genel Müdürü Sayın Alp Armutlu telefon konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine. Öze yolculuk. Ve sevgili dinleyenlerimiz özel yolculuk köşemizde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor sevgili Remzi Ege ile birlikteyiz. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş buldum.
Evet, bugün bereketten söz edeceğiz. Nimetin çokluğundan söz edeceğiz. Şimdi malın, paranın bereketi, evin bereketi, gıdanın bereketi, zamanın bereketi, ömrün bereketi aslında o kadar çok şey var ki... Hayır olan şeyin bir araya mı gelmesidir? Nedir bereket? Nimetin çokluğu mudur? Nedir? Niye bazı şeyler çok bereketlidir de bazısı hiç bereketli değildir?
Evet, yani şu an gerçekten hani ürperdim bu girişle. Çünkü ya öyle esaslı bir yerden girdiniz ki Nilgün Hanım, bereketi ben konuşmak için niyet ettiğimde dedim ki yani bir şey söylemem lazım. Yani kendime de bir şey olsun, sevgili dinleyicilerimize de bir şey olsun. Bir ölçü birimi olarak Allah aklıma ilham etti. Yani nasıl bir ölçü birimi biliyor musunuz? Siz az önce söylediniz ya işte bolluk birimi dedim. Yani bereketi ancak bu şekilde tanımlayabiliriz. Çünkü neden? Yani ömrünüzün uzamasından söz edebilir misiniz? Mesela yani nasıl olabilir? Halbuki biz biliyoruz ki onların hepsi yazılmıştır yani eceldir, değişmez.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Ama peki ömrün bereketlenmesi dediğiniz zaman o ne anlama gelir? sayılarla ifade edilen bir şey midir? Mesela zamanın bereketlenmesi dediniz. Ne olacak yani? Sizin 24 saatiniz var da benim 25, 26, 27 saatim mi olacak?
Evet.
Bunu mu kastediyoruz?
Değil tabii ki. Heh.
Yani işte onun için buna bir şey demek lazım diye düşünürken çok şükrettim. Bu fikir geldi aklıma. Bolluk birimi. Bir kere evet. Bereket dediğimizde bunu anlayacağız. Çünkü doğrusu kişiden kişiye değişir mi, nasıl olur, bunlarla ilgili olarak herkesin kendi hayatında, kendi dünyayı algılayış biçiminde yeniden gözden geçirmesi gereken de bir şeye işaret ediyor bereket. Yani varlığını fark ediyorsa buna şükrederek devamını dilemekle ilgili, yokluğundan şikayet ediyorsa sebeplerini araştırıp dönüp bir hayata bakışına, olayları ama algılayışına yeniden bir soru sorması gerektiğine dair.
Şükretmek sanki bereketi artırıyor hem de gibi nasıl, hem düşünüyorum de nasıl, ben tabii. Değil mi?
Biz sizinle hep şöyle yaparız ya, böyle bir kavram ortaya koyduğumuz zaman onun bir anlam dünyasını araştırırız. Evet. Nelerle alakalı, nelere yakın, nelerle zıtlık taşıyor diye. İşte bereket kavramında da yine bu metodu izleyelim isterim. Nasıl ki işte sizin söylediğiniz gibi şükretmek, şükranı nimet deriz biz ona, bereketi artırıyorsa, berekete bereket katıyorsa, küfranı nimet dediğimiz işte bazı konularda nankörlük etme diyebileceğimiz duygu da bu bereketi yok sayıyor. Yani bakın zaten yok demek yoklaştırıyor.
Evet. Evet.
Onu da konuşalım
paylaşmak
istiyorum.
Paylaşmak da artırıyor
evet,
bereketi.
Evet, kesinlikle.
Örneğin bir parça bir şeyiniz vardır ama onunla onlarca kişiyi ağırlayabilirsiniz. Çok bereketlidir o deriz hani
evet,
hep.
Bu anlamda bereketin mucizevi bir şey olduğuna inanılır. Çünkü sizin işte az önce söylediğiniz gibi, yani insanın aklıyla, zihniyle ulaştığı şey bu anlamda, hani bir şeyi parçalara ayırıp dağıttığınızda onun biteceğine dair bir şeydir. Yani bu fikir olarak herkesin aklından geçer, normaldir. Bu şekilde düşünmesi insanın normaldir, bunu inkar edecek değiliz. Ama işte hayat böyle bizim için iki kere iki dörtlerle ilerlemiyor. Yani burada ilahi bir boyutu görmekle alakalı bir şeydir. Çünkü bereket zaten Allah'ın kendisidir. Tebarekallah diyoruz.
Evet.
Allah mübarek kılsın diyoruz. Barekallah diyoruz. Bakın Kur'an'da geçen ifadeler bunlar. Dinleyicilerimiz şuradan daha da çok tanıyacaklar. Allahümme salli ala Muhammed'in diye devam eden, hani salli barik duaları
evet,
dediğimiz dualar
evet.
Var ya, Allah'ın kendi sıfatları içerisindedir ve biz ondan dileriz. Yani bizim hayatımızı, ömrümüzü, her şeyimizi bereketlendirmesini, kendi bolluk birimi içerisinde bunlara bir dokunuşla bize geri çevirmesini dileriz. Yoksa o sizin söylediğiniz şey nasıl gerçekleşebilir?
Evet.
Yani paylaştıkça çoğalmak nasıl olabilir?
Olabilir.
Mantıkla, şimdi matematikle hareket ettiğinizde verdiğiniz şey vermiş olursunuz. Bitmesi
evet.
Gerekir.
Evet.
Ama öyle olmuyor,
olmuyor
işte.
Şimdi konumuzun bereket olduğunu duyunca ben de şöyle bir düşündüm ve şimdiye kadar konuştuklarımızı hep göz önüne getirdim ve dedim ki şimdiye kadar konuştuklarımız, hani güzel bir hayat tarzı, bunlar nasıl olacaktı, bunları hep köşemizde konuştuk. İşte bunlarla, sanki o güzel hayat tarzıyla mümkün bereketi de elde etmek dedim.
Kesinlikle.
Nasıl yaşamamız gerekiyorsa aynı şekilde o bereketi de elde edeceğiz gibi.
Vallahi size geldi. Hayranım, tebrik ediyorum. Yani dinleyicilerimizle de böyle bir sinerji yakalamış olmayı diliyorum Allah'tan. Çünkü aynen bu sizin söylediğiniz gibi biz hep böyle örerek gitmek istiyoruz programda. Yani bunların hepsi birbiriyle bağlantılı konular. Şimdi mesela bir örnek olay üzerinden gidelim. Bu hayat tarzı ne demek? Onu dinleyicilerimiz kendileriyle ilgili bir bilgi transferiyle yorumlasınlar. Bir sahabiden söz ediliyor. Şöyle İslam'ın ilk peygamberimize vahyolundu ve yani daha hiçbir şey yok ortada ama insanlar da bazen böyle işte canları sıkılıyor. Ya çok azız, karşımızdakiler de çok kuvvetliler. Mesela savaşlar olmuş birkaç tane maalesef ama olmuş yani. Onlardan bir tanesinden dönüşte ganimetler paylaştırılırken, ki o zamanın işlerinden bu da, yani savaşta ganimet var, bu paylaştırılıyor. Bir taraftan da insanlara bu paylar verilerek İslam'a kalbi ısındırılanlar diye bir şey var, yani bir durum var.
Hı hı.
istiyorlar ki biraz da hani insanları bu yönleriyle belki taraf, çünkü insan evet. lazım, bir biraz sayıya ulaşmak lazım. Onu yaparken bir tanesi, canı sağ olasıca o zaman için, şimdi tabii Allah rahmet eylesin demek lazım evet. ama insan işte, yani insanız, yani sahabi de olsanız, hı hı. peygamberin arkadaşı da olsanız insanız işte. Beğenmemiş kendisine verilen payı. Az bulmuş. Ve demiş ki yani ben bundan memnun kalmadım. Biraz daha verilmiş. Ondan da memnun kalmamış. Bakın işte insanlık yani. Evet. Hani bunu niye yapıyorsunuz? Yani evet. bir savaştır ve sonuç itibariyle geri dönmüşsünüz. Aslında canınızı geri almışsınız. Yeah. Savaş demek böyle bir şey. Tabii. Bunlarla ilgili düşünmek. Hani yaşam tarzı diyorsunuz işte, hı-hı. hayatınızda neyi nereye koyduğunuzla ilgili bir şey. Ve peygamberimizin bir sözü var ona karşı. Diyor ki ey hakim. Hakimmiş ismi. Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa kendisi için o mal bereketlenir.
Evet.
Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa onun için malın bereketi kaçar. Yani hı-hı. miktarda bir değişiklik olmayacak ama sizin işte aynen o dediğiniz gibi hayata bakışınız.
Evet.
Cömertlik bir hayat biçimidir. Ve bunun için aynı zamanda dua etmek hı-hı. gerekir Nilgün Hanım. Sadece yaparak olmuyor. Çünkü gerçekten insan cömertlik yapa yapa cömert olur ama bunu da Allah ona nasip ettiği için sürekli şükretmesi lazım. Yani cömert olmak bir taraftan insanın kendini ah ne güzel işte bende de şunlar var bunları da dağıtıyorum diye bir böyle hani egoya kapılmasına sebep oluyorsa emin olun o bile alınıyor elinden. Evet.
Bir el verdikçe diğer el doluyor aslında.
Doluyor aslında. Evet. Bu dengeyi görebilmeyle hı-hı. ilgili bir hayata bakış açısı. Ha demek ki ne diyoruz, bir tarafta cömertlik var öbür tarafta hırs ve tamah var. İşte evet. bu da bizim hani hayata bakışımızla ilgili bir şey. Aç gözlük, tok gözlülük deriz ya. Nefsi tok bu insanın deriz. Mesela böyle şeylere tamah etmiyor deriz. Ama bak hiç de yani boşalmıyor da her şeyde çok rahatlıkla evet. yerine geliyor deriz. Bazı evler vardır dolar taşar. Bazıları vardır içinde ne varsa var. Gene de bereket olmadığı için
evet.
huzursuzdur orada yaşayan insanlar. Bunları görmek lazım. Bereketin kaynağının Allah olduğuna iman etmek lazım. Çünkü asıl zaten bu hayat görüşü, dünya görüşü buradan hı hı. ortaya çıkıyor. Yani siz bu verdiğiniz taraftan dolacağınızı tekrar ancak buna iman ederek fark edebilirsiniz. Çünkü onu da veren size oydu.
Şimdi bir de kimsenin hakkını yememek de, kimsenin hakkını yemeden tabii. kazanılan para ya. Da aslında bereketin o, ana ögesi. Ya.
O zaten bizatihi kendisi. Hı hı. Asıl bizi yönlendiren de budur. Yani bereketli olacak olan içerik işte o helallikle alakalı evet, bir
alın
şey.
Alın teri.
Alın teri ve sizin ona yüklediğiniz anlam. O yüzden yapılan işin niteliği dediğimizde onu dolu dolu olması gerektiği gibi olması gerektiği zamanda yapabiliyor olmak emin olun o işin bereketli olmasını gerektirir. Bunlarla ilgili olarak da mesela şeyler var. Diyelim ki zamanı bereketlendirmek dediğinde tavsiyeler var. Uyumak lazım. Mesela öğleden sonra böyle işte işlerin çoğaldığı zamanda falan bir şey üretmek istiyorsunuz. Çok kolaylıkla yapamazsınız bunu. Ama diyelim ki sabah çok erken saatlerde daha hani kimseler uyanmamışken
evet.
siz böyle zinde dingin bir şekilde uykunuzdan uyandınız. O kadar çok şey yapabiliyorsunuz ki. Yani günün
bereketi işte oluyor
yani
değil mi?
Evet. Yani ne kadar güzel kültürümüze de evet. yansıyan şeyler değil mi? Erken kalkan yol alır. Evet. Yani bu ne demek? Demek ki bununla da ilgili bir hayat görüşü oluşturmak hı-hı. gerekir diye düşünüyorum. Veya mesela peygamberimizin ömrü uzatmakla ilgili tavsiyelerinden birisi hani akrabalık zordur ya. İşte zor olan şeylerin üzerine gitmek ve onları hani iyileştirme yolunda insanın gayret sarf etmesi. Hı-hı. ile ilgili bir şey. Bir şeye bağlayarak açıklamak peygamberimizin yollarından birisi. Akrabalarını ziyaret edenin ömrü uzar demiş. Yani bu ne demek? Evet. Aslında hani az önce söyledik ya sayısal
sevgi
olarak, rakamsal olarak değil ama
etmiş
dolu dolu yaşamak, evet. anlamlı yaşamak. Yani bu hayatın içerisinde hani böyle beraberlikler varsa bunlarla hayatın
evet.
ne anlama geldiğini çözdüğünüzde tabii ki ömrünüz daha anlamlı bir ömür olduğu için uzamışçasına evet, yaşıyorsunuz onu.
Paylaşım artırıyor aslında artırıyor, bereketi.
Ömrünüzü artıran evet. şey. O yüzden demek ki biz şunu kabul edeceğiz. Ha, isterseniz bir de israfla ilgili konuşalım da.
Evet.
Ha, yani israf da bu bereketi kaçıran bir şey. İnsanlar bazen böyle hani bir şeyin bereketi kalmadı dediğinde, dedim ya, dönüp tekrar bir daha hı-hı. kendimize bakmakla ilgili, oralardan birisi de bu işte müsriflik.
Evet.
Yani o kadar farkında olmadan yapıyoruz ki bu işleri. Bir yokluk dönemi geçirsek, ki Allah vermesin, istekli bir şekilde olmasın, ama zaman zaman kendimize böyle diyetler uygulasak, yani diyelim ki gerçekten ihtiyacımızın olmadığını düşündüğümüz bir şeyi almasak, hı-hı. artık çok rahat alışveriş yapıyoruz.
Çok.
Çok rahat. Evet. Şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var.
Hiçbir ihtiyaç.
Bir soralım yani, bakalım yani.
Gerçek ihtiyaç değil evet. belki. Tabii.
O dolayısıyla onları aldığınızda, yaptığınızda ve üst üste yığdığınızda, yani neyin bereketinden söz edebileceksiniz?
Evet.
Bunu da düşünmek lazım.
Kesinlikle.
Ve son olarak belki bereketin bir bilinç hali olduğunu ve yani bununla yaşarsanız yaşarsınız, yaşamazsanız da hep şikayet makamında kalırsınız. Yani hiçbir şeyin bereketi olmadığını söyleyen insanlar o zaman bir dönecekler, bakacaklar. Niye böyle konuşuyorum? Ne yapıyorum ya da ne yapmıyorum, bunu soracaklar. Onun için bereketi saymakla ilgili bir şey olmaktan çıkaralım. Hesap yaparsak
hı hı.
o hesabın aslında daha büyük bir yerlerde yapıldığını unutmuş oluruz.
O zaman bereketsizlik evet. başlayacak.
Çünkü bizim haddimiz değil.
Evet.
Biz kendimizi bu dünyada bulduk. Üzerimizde emanetler var. Verilmiş olan şeylerin hepsinin hı-hı. hesabı Allah'a ait.
Evet.
Biz o hesabı kendi kendimize yapmaya kalkarsak bizim de üzerimizde bir hesap uygulanır.
Evet.
Onun için hiç olmazsa hesabı olması gereken yere devredip, neyse emanetlerimiz, onları iyi bir şekilde paylaşmak ve bu şekilde bir dünya görüşü oluşturmak üzere yaşamak isteği içerisinde olalım diyorum.
Ve diyoruz ki bereket eksik olmasın, sadece konuştuklarımız çerçevesinde hayat tarzıyla her şeyin bereketinin gelmesini beklesinler. Niye gelmiyor diye de zaman zaman sorsunlar diyelim ve bitirelim.
Bitirelim. Peki.
Çok teşekkür ediyoruz. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor sevgili Remziye Ege'ye teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle oldunuz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.